Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında hayatımıza, ibadetlerimize, muamelatımıza dair soruları soruyoruz ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz. Bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz efendim. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ ol, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Hocam geçen hafta başlamıştık gusül ve abdestle alakalı sorularda bir soru sorup programımızı nihayete erdirmiştik. Bu hafta müsaadeniz olursa o sorularla devam edelim. Şöyle bir sorumuz var hocam. Gusül veya abdest esnasında vesveseye düşen bir kişi ne yapmalıdır demiş bir dinleyicimiz.
Tabii bu vesvese bir hastalık. Öncelikli olarak bunun tedavi ettirilmesi, tedavi cihetine gidilmesi lazım. Hı hı. Tabii tedavide bunun bir ilacı var mı yok mu bilemiyorum ama genelde telkin olması lazım. Psikiyatr bunu her yapıyor. O tedavisini yapması lazım. Peki bunu kendi kendine önleyebilir mi? Veya kendi kendini önlemek için ne yapar? Şimdi bir şunu yapabilir mi diye aklıma geliyor. Biz de abdest organlarını 3 defa yıkamak sünnet diyoruz ya. Mesela şunu kafasına iyice yerleştirse, 3 defa yıkadığım zaman tamam bu iş. Ve yıkarken saysa 1, 2, 3. Büyük ölçüde bunun fayda vereceğini zanneder.
Evet. Belki de hikmeti budur hocam. Üçün hikmeti.
Yani böyle olabileceğini zannederim. Faydasının olabileceğini. Ha, olmayabilir. O zaman şunu telkin etmeli kendisine. Ya bu vesvese bu. Ben bunu atmalıyım. Ama anlaşılan o ki atamıyorlar kolay kolay. Evet. Mesela giriyor abdest alma yerine. 45 dakikada abdest alabiliyor adam. Ya. Yıkıyor olmuyor. Bir daha yıkıyor olmuyor. Lavabodan çıkıyor, acaba kuru bir yerim kaldı mı diye tekrar gidip tekrar yıkıyor falan. Yani bunların tedavi cihetine gitmesi lazım. Dua etmesi lazım. Tabi bu vesvese, farklı vesveseler de olabiliyor. Yani insanın kötü bir takım şeyler akla getiren, kötü duygulara iten vesveseler de oluyor. Bunlardan da Allah'a sığınmalı. Yani insanların ve cinlerin vesveselerinden Allah'a sığınıyoruz değil mi? Kul evud bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas. Ellezî yüvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. İnsanların gönüllerine vesvese veren, insanlardan ve cinlerden Allah'a sığınıyoruz de. Peygamberimize hitap bu oluyor ayet-i kerimede. Böyle dua etmeli.
Gusül abdesti aldıktan sonra tekrar abdest alınmalı mı?
Hayır efendim, gerek yok. Şimdi gusül abdestinin içerisinde zaten normal küçük abdest dediğimiz veya namaz abdesti dediğimiz abdest de var. Yani gusül etmiş olmak için vücudumuzun tamamını yıkamamız lazım. Hiç kuru yer kalmadan. Hatta Hanefi mezhebine göre abdestten ayrı olarak ağza buruna da su vermemiz lazım. Ve gusülde bunların hepsi yapılıyor. Evet. Dolayısıyla abdest de yerine getirilmiş oluyor. Ancak şu akla gelebilir. Abdest alırken abdest organlarını ovalamak sünnettir. Yani tamam, suyun altına tuttuğun zaman abdestin olur. Ama ovalamak sünnettir. Hatta bazı mezheplerde farzdır.
Evet.
Mesela Maliki mezhebinde abdest organlarını veya gusülde vücudu ovalamak farzdır. Diyelim ki gusül yapıyorsun, duşun altına girdin, ıslattın her tarafını, çıktın. Gusül oldu mu? Oldu. Ama bu ovalama sünneti terk edilmiş olur abdestte ki o da abdestin yeterliliği, geçerliliği için problem olmaz.
Olmaz.
Ancak tabii usule ne yapıyoruz? Önce abdest alıp sonra vücudumuzu yıkıyoruz zaten gusül yaparken de. Dolayısıyla o abdesti de zaten özellikle almış oluyor.
Almış oluyoruz, eyvallah. Peki hocam, siz anlatırken aklıma geldi. Şöyle bir soru sorsam. Bir kişi gusül abdesti aldı. Sonra abdestliyim diyerek namazını, ibadetini yaptı. Tekrar abdest alması için ne zaman abdest almalı daha doğrusu, onu sormuş olayım.
Abdesti bozulduğu zaman.
Küçük abdestini bozan her şey bozmuş oluyor.
Tabii. Yani şimdi o gusulle ilgili değil o. Yani guslu bozan şey bellidir. Guslettin, guslu gerektiren bir hal olmadıkça gusullüsün. Bu bir hafta olur, 10 gün olur, 15 gün olur. Kişiye göre değişebilir, ihtiyaca göre değişebilir. Ama abdest, namaz abdesti dediğimiz abdest, ister gusül alırken abdest alınmış olsun, ister müstakillen abdest alınmış olsun, her halükarda işte abdest bozucu şeylerden birisi gerçekleşmişse abdesti bozulur. Abdesti kendinden bozulur. Abdest alması gerekir.
Peki hocam. Cünüp olarak uyumak, yemek yemek veya bir şeyler içmekte bir sakınca var mıdır?
Şimdi
bir sorumuz var.
Esas olarak cünüp olarak yapılmayacak olan şeyler bellidir. Nedir onlar? Bir, Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Kur'an-ı Kerim'e el süremez haliyle. Efendim, camiye giremez. Kabe'yi tavaf edemez. Yani cünüp olan kişi bunları yapamaz. Namaz kılamaz. Bunları yapamaz. Şimdi bunların dışındaki şeyler yapılabilir. Yani yemek yeme gibi, uyuma gibi şeyler yapılabilir. Ama diyelim ki insan gusledecek ama biraz geciktirmesi lazım. İşi var, mazereti var filan. Yemek yiyecek. O zaman bir abdest alarak bu yemeği yemesi. Eğer abdest almaya gücü yetmiyorsa, imkan bulamıyorsa bile bir elini ağzını yıkayarak yemeği yemesi tavsiye ediliyor. Yani uyku olsun ki bu Resulullah'ın hayatından da vardır bu örnekleri. Uyuma olsun veya başka bir hareket olsun. Cünüplük hali ona engel teşkil etmez.
Evet, onları yapabilir.
Ama bir an önce tabii kişi, cünüp olan kişi ibadet yapamıyor. İbadetten uzak kalıyor. Dolayısıyla ibadet edebilir hale gelmesi için bir an önce şey yapması. Gusledip o cünüplük halinden temizlenmesi.
Temizlenmesi lazım. Evet. Akli dengesi yerinde olmayan kişi gusül için mükellef midir?
Akli dengesi yerinde olmayan kişi hiçbir dini yükümlülük ile mükellef değildir.
Evet.
Yani mükellef olmanın, mükellef ne demek? Dini konularda yükümlü olmak. Bu kişinin iki tane temel şartı var. Bir akil, yani aklı başında olacak. İki baligh, yani ergen olmuş olacak. Şimdi akil kimdir? Deli olmayandır. Akıl hastası olmayandır. Dolayısıyla akıl hastası olan kişilerin, deli olan kişilerin ne gusül etmekle, ne abdest almakla, ne namaz kılmakla hiçbir şeyle sorumlu değildir.
Değildir.
Değildir.
Hocam, cünüp olan bir kimse, az önce de biraz bahsettik bu konudan. Su bulamazsa eğer, yıkanmak için su bulamazsa bu süre zarfında ne yapmalıdır?
Şimdi suyu bulamayan kişi ister gusletmesi gerekli olsun, ister abdest alması için olsun, suyu araması lazım bir. Ve bir de bu abdest alma işini veya gusletme işini vaktin çıkmasına yakın bir zamana kadar geciktirmesi. Niye? Olur ki o esnada su bulabilirsin. Veya olur ki o esnada suyu kullanabilirsin. Kullanma imkanına sahip olabilirsin. O yüzden biraz geciktirir. Ama vaktin çıkmasına çok zaman kalmamış. Efendim, artık su bulma umudu da kalmamış. Teyemmüm yapar. İster cünüp olduğu için gusletmesi gerektirir. Ondan dolayı olsun. İster abdest için olsun, teyemmüm yapar.
Evet.
Ve gusül için teyemmüm yapmak ile abdest için teyemmüm yapmak arasında da fark yoktur. Aynı şey. Resulullah döneminde bunlar yaşanıyor. Hatta iki kişi efendim yolculuk halindeler ashabtan. Bunları gusletmeleri gerekiyor. Ve teyemmüm yapacaklar. Su yok. Birisi normal abdest teyemmümü gibi teyemmüm yapıyor. Öbürü ise yani teyemmüm yaparken elimizi toprağa değiyoruz, yüzümüzü. O da bütün vücudunu toprakla bulandırmak için böyle yuvarlıyor kendisini. Ve bu Peygamber Efendimiz'e ulaştırıldığı zaman o diğer abdest için yapılan teyemmüm kadar teyemmüm yapanın için yeterli olduğunu söylüyor.
Eyvallah.
Sonra yine bu cünüp olan bir kişinin gusül yerine teyemmüm yapması konusunda şöyle bir olay yaşanıyor Peygamberimiz zamanında. Bir yolculuktan geliyorlar, seferden geliyorlar ashab-ı kiram. İşlerinde bir tane yaralı var. Belki bir savaştan belki geliyorlar, yaralı var. Ve bu yaralı olan kişi gece ihtilam oluyor. Hı hı. Gece mola vermişler. Sabahleyin ne yapacak bu? Şimdi suları da var ellerinde. Bazılar diyorlar ki bu su var, gusletmesi lazım. Bazılar diyorlar hayır efendim bu hasta, bu yaralı, teyemmüm yeter. Sonuçta gusletmesi gerektiği şey yapılıyor ve bu insan da suyu kullanarak guslediyor ve ölüyor. Bu Medine'ye gelip de durum peygamberimize haber verildiği zaman siz o kişinin ölümüne sebep oldunuz. O durumda olan kişinin teyemmüm etmesi yeterli idi buyuruyor. Yani gerek sağlık açısından, gerek suyu kullanamama veya suyu bulamama gibi bir engel dolayısıyla usletmesi gerekli olan bir kişi usul yapamıyorsa teyemmüm yapar ve o yaptığı teyemmümle namazını kılar ve bu su buluncaya kadar bu temiz, hükmü temizlik devam eder.
Devam eder. Peki hocam. Şimdi az önce de ifade ettiğiniz hocam, zaman zaman da bu konuyla alakalı konuşurken de birkaç kez ifade etmiştik. Vücudumuzun hiçbir yerinin kuru kalmaması gerekiyor. Gusül abdestimizin tam olması için. Şimdi bu akupunktur dediğimiz tedavi yöntemlerinin bantları var. İşte o tedavi yöntemini yaptıktan sonra o bantların yapıştırılması gerekiyor. Böyle bir durumda olan, işte bu bant tarzı bir işte cisimlerin vücudumuzda olduğu durumda gusül abdesti aldığımızda abdestimiz geçerli olur mu hocam?
Tabii aynı şey gusül içinde, abdest içinde söz abdest konusu için olabilir. Yani o bantlar abdest organlarından birisi ise abdest içinde söz konusu olabilir. Şimdi bu konuda zaruret veya hacet devreye girer. Şimdi bu tedavi için bu gerekliyse ve o tedavinin gerektirdiği kadar kullanılmış ise
bantlar
o zaman bu bir mazeret kabul edilir. Ki bunu Dinişler Yüksek Kurulu da bu şekliyle mazeret kabul etmiş. Ama haddinden fazla büyükse veya o bantı söküp tekrar takmak zarar vermiyorsa o takdirde onları değiştirmek gerekir. Yani burada bizim ölçümüz ne olacak? Bir, o bantların yapıştırılması o hastalığın tedavisi için zaruri mi? Bir. İkincisi, onu çıkartıp yeniden takmak mümkün mü değil mi? Bunlara bakmak lazım. Mesela şimdi bunu biz daha çok ne ile değerlendireceğiz? Sargı, yara üzerine sargı ile. Mesela bir insanın bir organında yara olsa ve üzerine sargı olsa abdest alacağına ne yapar bu kişi? Eğer o sargıyı çözüp o yaralı yeri yıkarsa, ona zarar vermiyorsa o sargıyı çözüp altını yıkaması lazım. Evet. Yıkamak zarar veriyor da meshetmek zarar vermiyorsa o zaman yaranın üzerine mesheder, geriye kalan kısmı şey yapar. Yıkar. Meshetmek de zarar veriyorsa, o sargıyı çözmek zarar veriyorsa üzerini tamamen çözmeden mesheder.
Evet.
Yani bu bantları da bu sargı gibi değerlendirmek gerekir.
Hocam az önce işte cünüpken yapılmaması gerekenleri saydınız. Bir kişi ibadet edemez özü itibariyle. Evet. Onun haricinde yeme içmede bir problem yok dediniz. Peki anneler için biraz daha, bebeklerimizi emzirebilir mi bir anne cünüpse?
Emzirebilir. Şimdi şöyle bakın. Demin saydım. Cünüp olan kimleri emziremez? Kimleri emziremez? Neler yapamaz?
Neler yapamaz?
Onları saydık. Bunların içerisinde çocuk emzirme yok.
Evet.
Ve süt insanın içinde. Cünüplük de temizlenmesi gereken yer vücudun dışı.
Dışı.
Vücudun dışı. Dolayısıyla cünüplüğün sütle hiçbir alakası yok. Peki bir tek şey kalır. Hani çocuk emerken ağzına alacağı kısım var ya annesinin memesinden. Orası sonuçta cünüpse bir kadın. Oranın da yıkanması lazım. Hani o şekliyle ağzına alması hatalı mı değil mi, sakıncalı mı değil mi? O akla gelebilir.
Evet.
Orayı yıkar. Ve çocuğunu ağlatmaz, emzirir. Ama en güzel şey nedir? Çocuğu değil, cünüpken abdestsiz bile emzirmemek.
Ya, değil mi?
Yani büyükler ona dikkat ederlermiş. Abdestsiz bile. Hatta bununla ilgili bir takım böyle efsanevi şeyler de anlatılır, hikayeler de anlatılır. Yani işte iki kardeşten birisi melekleri görüyormuş şeyde, caminin içerisindeki melekleri, öteki göremiyormuş. İkisi de aynı abid, zahit filan. Efendim, acaba bunun hikmeti ne ki filan, analarına sorduğu zaman, ha ben o küçük kardeşi bir defa abdestsiz emzirdiydim. Ondan olabilir mi görme? Hmm. Yani bu şekilde şeylerle anlatılır. Bunlar biraz gerçeklik payı pek tespit edilemez ama çocukları abdestli emzirmenin önemine işaret bakımından güzel şeyler. Yani en güzeli o. Ama yok, imkan yok ya. Yıkanamamış kadın, yıkanamıyor. İmkanı yok.
Çocuk da ağlıyor.
Çocuk da ağlıyor, aç. Onu emzirecek ve bundan dolayı da bir zarar olmaz.
Zarar olmaz. Peki hocam. Son sorumuz olsun hocam. Vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Temizlikle alakalı hakikaten çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Bunlar bizim hakikaten zaman zaman ifade ediyoruz. Eksik yönümüz maalesef. Bu küçük bilgileri kaçırabiliyoruz. Ölümle alakalı bir sorumuz var hocam. Bununla da bitirmiş olalım. Ölünün arkasından ağlamak veya yas tutmak caiz midir? Veya bunun ölçüsü ne olmalı hocam?
Ölçü önemli.
Evet.
Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niyaha denilen, yani ölünün arkasından yaka paça yırtarak, saç baş yolarak, halk ifadesiyle, tabiriyle, ağıtlar yakarak öldürmeyi, yas tutmayı yasaklamış.
Evet.
Ve eskiden ağlayıp ağıt yapan, yani ölülerin arkasında kadınlar varmış ve onlar bu işi ücretle, parayla yaparlarmış.
Evet.
Ve Peygamber Efendimiz o niyaha, bunlara niyaha deniyor ve bu işi yapan kadına da naiha deniliyor. Onun kazancının caiz olmadığını, haram olduğunu ifade etmiş.
Evet.
Ha şimdi, yani ölünün arkasında yaka paça yırtarak, saç baş olarak, ağıtlar yakarak ağlamak caiz değil. Ama normal ağlamak caizdir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim vefat ediyor. Küçük çocuk. Ve Resulullah Efendimizin gözleri yaşarıyor. Ashab diyor ki, ya Resulallah, sen bizi ölünün arkasında ağlamaktan men ettin. Sen kendin de ağlıyorsun. Diyor ki Efendimiz, gönül acı duyar, gözden yaş akar. Göz yaşlanır. Ben sizi bu kadar ağlamaktan değil, yaka paça yolarak, şey yaparak, yırtarak, saç baş yolarak ağlamaktan men ettim.
Evet.
O zaman demek ki ölünün arkasından, ve bir de şu var, yas olayı, ki buna yas, 3 gün ile sınırlı, 3 gün. Hatta bu taziye ziyaretleri de 3 gün, eğer uzakta değilse kişi, 3 günde bu bitsin. Niye? Çünkü devamlı hatırlayıp durmasın insan.
Evet.
O ölen kişiyi, ki hatırladık sıra acısı tazelenecek. Buna meydan vermemek için 3 günle sınırlanmış taziye süresi. Yani normal işte üzülür insan, ağlar, gözü yaşarır falan. Bu sakıncalı değil. Ve bu tabii, fıtrat bu. Olması gereken şey bu. Şimdi şöyle bir olay ben aklıma geldi, onu da anlatayım son olarak. Bir arkadaşımızın, komşumuzun hanımı vefat etti. Tabii cenaze işleriyle uğraşılıyor. Arkadaş dedi ki bana, hocam dedi, bir kabristanda yer var ama neresine olacak, bunu kendiniz seçin demişler. Hocam dedi, siz seçin, biz ona razıyız dedi bana. Onun büyük oğluyla beraber biz bindik arabaya, o kabristana gittik. 2 tane oğlu var bu arkadaşın. Birisi ağlıyor, sızlıyor, bağırıyor, çağırıyor filan. Öbüründen hiç ses çıkmıyor büyük. Dedim ki, oğlum bak, üzülüyorsun giderken. Ağla dedim, ağla, açılırsın. Bu şekilde iyice derdini içine akıtıyorsun, ağla. Dışa aksın biraz. Ve çocuk boşandı. Ya bu tabiatta, fıtratta olan şey bu, insan ağlar anasının, babasının vefatına. Üzülür evladının vefatına, anne ağlamaz mı hiç? Anne ağlamaz, o duygusuzluktur o. Ama olmaması gereken şey, demek ki söylediğim gibi, İsyan ederek, feryat ederek.
Evet.
Niye aldın bunu benden Allah'ım ya, gibi ifadeler kullanarak değil.
Bunlar riski ifadeler. Evet. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür.
Allah razı olsun.
Amin. Sağ olun.
Gönlünüze sağlık. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programının bu haftada sonuna geldik. Sizlerden gelen soruları, bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza yönelttik. Hocamızın kıymetli bilgilerini sizlerle paylaştık. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.